Ayrım 12, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 130. Başını iki yana sallayan Jakob, kaygan basamaklardan düşmemeye dikkat ederek peşi sıra kadını takip etti. Aşağı indiğinde buranın bir mahzenden ziyade bir mağarayı andırdığını gördü ama şaşırtıcı derecede de ferahtı. İlk fark edilen buranın ağzına kadar dolu bir şarap deposu olduğuydu. Tavandan sürekli nem damlıyordu ve Jakob'un mahzene bitişik olduğunu gördüğü tuvaletten de hafif bir koku geliyordu. Zindan kelimesi geldi Jakob'un aklına ama orası hiç de görmek istediği bir yer değildi. Daha da garibi bu iki adam zeminde oturmuştu. Ortalarında bir mum ve ellerinde de kilden kupalar vardı. Jakob ve Rihmod ise sanki bir sonraki tartışmanın nedenini teşkil edecek iki fıçıymış gibi davranıp görmezden geldiler. 50 yaşlarındaydılar. Biri kısa ve şişmandı, sanki hiç boynu yoktu, yüzü kırmızıydı ve renkleri kahverengiyle hiçlik arasında gezinen birkaç tel saçı kalmıştı. Parmakları çarpıktı, yıldırım çarpmış ağaçlara benziyordu. Seyrek ve dalgalı sakalı Jakob'un saçlarını taklit etmeye çalışır gibi her yöne dağılmıştı. Ortam serin olmasına rağmen her gözeneğinden ter süzülüyordu. Diğerisi tam zıttıydı. Sade elbisesinden uzanan ince uzun boynunun üzerindeki, sürekli ileri geri salladığı top gibi kafasındaki sivri ve uzun burdu ve çenesi sanki her an saldıracakmış gibi duruyordu. Yay gibi kaşları haricinde kafasında tüy yoktu. Fiziksel açıdan genel olarak ele alındığında çok çirkin olması gerekiyordu ama nedense öyle değildi. Küçük gözlerinde sahip olduğu yüksek moral ve zekanın eseri olan bir pırıltı vardı ve dudaklarının kenarı sürekli neşeli olduğunu gösterir gibi yukarı kıvrıktı. Jakob'un görmesiyle adama kanının kaynaması biri olmuştu. İkisi konuşmaya ve söylenmeye devam ettiler de ettiler. ''Sessizlik!'' diye bağırdı Rihmodis. Adamlar adeta Aziz Augustinus'un bir mucizesine şahit olmuşlardı. Derhal susup şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Şişman olan sanki başı ağrıyormuş gibi yüzüne ekşitti. ''Rihmodis, neden bağırıyorsun çocuğum?'' diye sordu. ''Jakob'' dedi kadın gözlerini adamdan ayırmadan. ''Bu benim sevgili babam Weidenli Godert. Onun yanındaki de dayım, alim, bilge, başpapaz ve hekim. Doktor Jasper Roden Kirchen, üniversite mezunu ve Fransisken Koleji'nde hukuk profesörü. Bu ikisi dün öğleden beri bu mahzende oturuyor olmalılar. Sonra da neden bağırdığımı soruyorlar.''
''Kızımla aynı fikirdeyim.'' dedi Weidenli Godert, sesi bir temele taş yerleştiriyormuş gibi vakardı. ''Davranışlarımız bir Hristiyana yakışır gibi değil. Eğer sen mahzenini şarapla doldurmasaydın, Tanrı'nın nezdinde daha makbul bir yaşam sürebilirdin.''
''Senin doğumun bile Tanrı'nın gözünde makbul değildi.'' diye dalga geçti Jasper, Jakob'a doğru göz kırparak. Bir süre daha devam eden atışmadan sonra Rihmodis ve Jakob bu ikisini mahzenden dışarı çıkarmayı başarabildiler. Yukarıya doğru çıkarken de tartışmayı bırakmamışlardı. Ama Rihmodis'in zannettiği kadar da sarhoş olmadıkları anlaşıldı. Şu anda alt kalın bunaltıcı derecede alçak kirişlerinin altında, üzerinde Aziz Francis'i dua eder halde gösteren kaliteli bir örtünün bulunduğu masanın etrafında toplanmışlardı.
''Benim ceketimi giyiyorsun.'' dedi Godert. Jakob bitkin ve tükenmiş hissediyordu. Omzunun ağrısı dayanılır gibi değildi. Godert'in ceketini çıkarabilse son derece memnun olacaktı. Ama kolunu kımıldatması mümkün değildi.
''Ceketini giyiyor çünkü yardıma ihtiyacı var.'' Rihmodis arka odadan geldi ve masanın üzerine ekmek mayalı bir çörek koydu.
''İşte ilacımız geldi.'' dedi Jasper.
''İkiniz de hak etmediniz bunu. Baba, bilmem farkında mısın ama dün sabahtan biridir evin tüm işleriyle ben uğraşıyorum. Müşterilerle ilgileniyorum, kumaşları boyuyorum, sabahtan akşama köle gibi çalışıyorum. Beni rahatsız eden erkekleri başımdan savmak için bir sürü hikaye uydurmak zorunda kaldığımı saymıyorum bile.''
''Bu herif de dahil mi?'' diye sordu Godert temkinlice Jakob'u işaret ederek.
''Tabii ki değil.
Jacob'a müşfik bir ifadeyle baktı ve getirdiği çöreği bölüp hepsine dağıtmaya başladı.
Jacob bana bir flüt verdi dedi ardından büyük bir gururla.
Peki karşılığında sen ona ne verdin diye kıkırdadı Jasper.
Babamın eski elbiselerini.
Vay denli Goddard'ın yüzü mümkün görünmese de daha da kızardı. Ama beklendiği gibi nasihatleri sıralamak yerine boğazını temizlemekle yetindi ve çörekten bir parça aldı. Jacob afallamıştı.
Bana seni evin her yerinde kovalayıp sana şırfıntı diye bağırdığını söylememiş miydin diye sordu kısık sesle Rihmodis'e.
Söyledim dedi kadın gülümseyerek.
Ama o kadın öne doğru eğildi ve usulca konuştu.
Seninle dalga geçiyordum. O bulabileceğin en iyi kalpli adamdır. Sadece bunu ona söyleme yeter. Yoksa fena halde böbürlenmeye başlar.
Hey diye bağırdı Goddard yanaklarını şişirerek fısıldamayı kesin.
Nedenmiş diye lafa girdi Jasper. Artık senin kulağına fısıldamak isteyen kadın kalmadığı için mi?
Kulağıma yeterince fısıldadılar taş kafa merak etme. Senin duyacağın tek fısıltı ise günah çıkardıklarında olur.
Eğer bir kadının seninle birlikte olduktan sonra günah çıkarmak için bana geleceğini bilsem kendimi günah çıkarma odasına kapatırdım.
Hayatta yapmazsın. Sana mı kaldı böyle dünyevi arzularını bir kenara bırakmak?
Ağzından çıkanı bil de küfre girme seni Valdensian.
Dipnot. 12. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan ve ibadetin kişisel olduğunu, var olan tek başvuru kaynağının ise İncil olduğunu savunan Katolik Kilisesi'nin mutlak hakimiyetini ve İncil'de yer almayan her türlü dinsel motifi reddeden bir mezhep, zamanında Engizisyon'da yargılanan ve sapkınlıkla suçlanıp yakılan ilk papazları günümüzde ilk protestan öncüler olarak anılırlar.
Valdensian mı? Ben mi Valdensian'ım?
Yalancısın da.
Saçmalık, dürüst bir esnafı kafirlikle suçlayamazsın. Zaten Valdensianlar...
Biliyorum, biliyorum.
Bir halt bildiğin yok. Ekleziyastik meselelerden ne anlarsın sen? Valdensianlardan niye nefret ettiğini biliyorum ama. Senin gibilerin aşağı Rabbani ayini yapmalarını ve hediye kabul etmelerini yasakladılar da ondan.
Benim gibiler derken kimi kastediyorsun?
Zina yapan değersiz rahipler.
Valdensianlar asla öyle bir şey söylemediler kara cahil. Zaten demiş olsalardı kim takar? Romatizma senin beynine de mi sıçradı ki kalkmış bir alimle bunları tartışıyorsun? Araf'ı inkar ettiklerini ve azizlere hürmet etmediklerini bilmiyor musun?
Dediğin gibi değil.
Aynen dediğim gibi. Sırtın ağrıdığı zaman Aziz Francis'e dua edemezsin ve öldüğünde de ardından ne ilahi okunacak ne dua, hiçbir şey. İşte senin Valdensianların istediği bu ama kendi kurallarına kendileri bile uymuyorlar.
Dalga geçiyorsun. Hiçbiri evlenmiyor, hiçbiri ve...
Ve?
İsa'nın saf öğretilerine aykırı hiçbir şey yapmıyorlar.
Yapmıyorlar mı? Öyleyse neden 3 tanesi bu yaz ahında yargılandı?
Şemmer sokağındaki malum eve gittikleri için olmadığı kesin.
Ben o eve gitmedim.
Külahımı anlat.
Aç kulağını da beni dinle domuz dölü. Onların hepsi kafirdir ve Verona Meclisi onları yasaklamakla çok doğru bir şey yaptı.
Verona Meclisi tam bir saçmalık. Toplanmasının tek nedeni de Papa'nın endülijans gelirlerinin azalacağından korkması.
Yasak Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi Papa 3. Lucius ve İmparator Friedrich'in ortak kararıyla konulmuştur. Ve bunun nedeni de bilmem biliyor musun? Senin ne idüğü belirsiz Valdensianlarının endülijansa karşı olmalarıdır. Peki soruyorum sana, endülijansları kaldırsak ne olacak? İnsanların Tanrı'nın kendilerine işledikleri günahlarından kurtulma imkanını satın alabilmeleri için sunduğu fırsatı tepmelerini mi istiyorsun? Şunu da söylemeliyim Goddard, ruhban sınıfının fakirliği konusu gereğinden fazla abartılıyor. Sonunda sadece Bogomiller, Kathariler ve Albigacilardan oluşan bir halk haline geleceğimizden korkuyorum.
Dipnot. Kökenleri Hristiyanlık öncesi Doğu mistisizmine dayanan Katolik Kilisesi tarafından sapkın ilan edilmiş olan heretik akımlar.
Gölgesi tüm Hristiyan dünyasının üzerine düşecek olan ihtişamlı katedralimizin ancak endülijanslar sayesinde yapılabileceğini görmüyor musun?
Oh, endülijansların senin olsun. Her yönüyle sırf fayda olabilirler ama ölüm cezasına karşı olan vaizleri idama mahkum etmeye kalkmak da haksızlıktır.
Valdensiyanlar sapkın fikirlerini cezalandırılmadan yayabilmek için ölüm cezasına karşılar.
Hiç de değil. Vaaz ettikleri saf Hristiyan inancıdır. İsa'nın onları aracı olarak kullanarak bize seslendiğini bile söyleyebilirim.
Şu lafları sakın başka yerde söyleme.
Kimin duyacağı umurumda değil. Ben Valdensiyan olduğumu söylemiyorum. Ama kefaret, komünyon ve vaftiz hakkında söyledikleri mendikant tarikatlara, dipnot fakirlik yemin etmiş tarikatlar, ya da senin pahalı şarap mahzenine kıyasla İsa'nın öğretilerine daha yakın.
Benim şarap mahzenimle ne alıp veremediğim var?
Hiçbir şey. Bir tane daha içelim mi?
Yeter, dedi Rihmodis elini masanın üzerine vurarak.
Peki bu konudaki fikrin nedir diye sordu yandaş aradığı belli olan Godert Jacob'a bakarak.
Ben siyasetle ilgilenmem, dedi Jacob cılız bir sesle, omzuna giren bir ağrıyla daha inlemeden edemedi. Gördünüz mü yaptığınızı, dedi Rihmodis öfkeyle. Onun yardıma ihtiyacı var ama siz ikiniz filozoflar gibi birbirinizi yiyorsunuz. Kimse tek damla daha içmeyecek. Sen de baba.
Neden böyle söyledin, dedi Goddard ellerini çaresizce açarak. Diğer çocuklar büyükleriyle daha saygılı konuşuyorlar. Neyse, hekim olan sensin Jasper, yap bir şeyler.
Jasper Rodenkirchen çatık kaşlarının altından Jacob'u dikkatle süzdü.
Ağrın mı var, diye sordu.
Jacob başını salladı. Omzum feci ağrıyor, gittikçe de kötüleşiyor.
Ne oldu?
Duvara çarptım.
Mantıklı. Kolunu oynatabiliyor musun?
Jacob denedi ama tek elde ettiği daha fazla acı oldu.
Tamam. Jasper ayağa kalktı. Rihmodis, ona ceketini ve yeleğini çıkarması için yardım et. Bir göz atmam gerek.
Zevkle. Rihmodis sırıttı ve hemen Jacob'un giysilerini çıkarmaya başladı.
Yardım ister misin, diye sordu Goddard ayağa kalkmaya çalışarak.
Gerek yok, onu iyileştirmek istiyoruz, öldürmek değil.
Öldürmek mi, diye geçirdi içinden Jacob, Rihmodis'in yardımıyla ceketini çıkarırken.
Dert etme, onunla ilgilenmek isteyen başkaları var.
Dikkatle yeleğini çıkarmayı başardı. Jasper omzunu ve kolunu dikkatle inceledi.
Dedi, parmakları Jacob'un kürek kemikleri üzerinde gezdi, ensesini ve köprücük kemiğini yokladı.
Koltuk altına, ardından da tekrar omzuna baktı.
Ciddi bir durum mu, diye sordu Rihmodis endişeyle.
Sadece cüzzam ciddi bir durumdur. Yaklaş Rihmodis.
Jacob onun kadına bir şeyler fısıldadığını gördü ama ne dediğini duyamadı. Kadın başını salladı ve tekrar geri döndü.
İtirazın olur mu, diye sordu kadın işveli bir edayla. Sana sarılmaya kalkarsam.
İyi anne, Jacob'un gözleri Goddard'a kaydı ama onu sadece omuz silktiğini gördü.
Hayır, tabii ki hayır.
Rihmodis sırıttı, Jacob onun yumuşak kollarını kendisine doladığını hissetti. Kadın onu öyle sıkı tutup kendisine bastırmıştı ki güçlükle nefes alabiliyordu. Kadının bedeni sıcaktı. Kadının sıcaklığıyla bedeni harekete geçmiş ve bir an içinde olsa acısını unutmuştu. Ne yaralı kolunun bu kucaktan dışarı çıktığını ne de Jasper'ın elini tuttuğunu fark etti. Rihmodis ona baktı. Dudakları hafifçe ayrıldı ve Jacob,
"Ark!"
Bir saniyeliğine her şey karardı. Bayılacak gibi olmuştu. Hiç uyarmadan Jasper kolunu bir yöne çekerken Rihmodis de bedenini tüm gücüyle diğer yöne çekmişti. Kadın onu bıraktı. Dizlerinin bağı çözülmek üzereydi ama kendisine hakim olmayı başardı. Sendeleyerek kanepenin kenarına gitti.
''Bu da neydi böyle?'' dedi. ''Kolunu yerine oturttum.'' dedi Jasper sakince.
''Sanırım bir açıklamayı.''
Bu da ne böyle? Yakup omzunu ovaladı ve kolunu uzattı. Hala acıyordu ama eskisiyle kıyaslanamazdı bile. Ne yaptın diye sordu şaşkın halde.
Hiçbir şey. Eklemleri yerine yerleştirdim. Hafif çıkmış, tam olarak değil. Ağrısı dayanılmaz hale gelebilirdi ama Tanrı'nın istediği bu değilmiş. Daha iyi misin?
Yakup başını salladı. Bitkinliği yok olup gitmişti. Koluyla birlikte aklı da yeniden çalışmaya başlamıştı.
Teşekkürler dedi. Lafı olmaz dedi Goddard gülen yüzüyle. Seninle ne alakası var diye bağırdı Jasper. Eğer karışmış olsaydın şu anda adamı gömmekle meşguldük.
Rihmodis tekrar masaya vurdu. Tartışmalarınıza bir süre ara verseniz, Jakob'un size söylemesi gereken bir şey var.
Goddard elini kaldırdı. Bir sorun var.
Ne?
Jakob da kim?
Haklı diye araya girdi Jasper. Güzel soru. Ben kimi tedavi ettim?
O bir... Rihmodis'in lafı yarım kaldı. Jakob elini kaldırdı ve üçünün de birden susmasına hayret etti. Onlara hikayeyi anlattı.
Tilkinin yaşamından bir kesit. Sakin bir seneydi. Kral katedral şehirlerinin, bilhassa Köln'ün özerkliği aleyhine hiç de hoş karşılanmayan bir ferman vermişti. Köln Başpiskoposu Makkabi Kilisesi'nin mukaddesliğini teyit etmişti. Stolk sokağındaki bir bina vaizler tarikatının eline geçmiş ve bir rahip cinayetle suçlanmıştı. Bunun dışında kayda değer bir şey olmamıştı. Jakob dünyaya geldi. Doğum günlerinin sayısını çok geçmeden unuttu. Bunda şaşılacak bir şey de yoktu. Kaç yaşında olduğunu çok az kişi bilirdi. Anne babası köylüydü. Köln'ün dışındaki bir köy olan Warrington'daki katedral arazisinin bir bölümünde çalışırlardı. Yıllık kiraları 2 fenikti. Evli değillerdi çünkü bunun için 6 fenik ödemeleri gerekiyordu ki bu kadar paraları yoktu. Jakob'un çocukluğuyla ilgili hatıraları kil zemindeki bir oyuktan ibaretti. Tüm ailesi tarlada çalışırken ya da çiftlik evindeki işleri yaparken o orada beklerdi. Kenardan odanın ortasında yanan ateşi ve üzerindeki kil kaptan yükselen buharı görebilirdi. Başta delikten kendi başına çıkamayacak kadar küçüktü ama büyüyünce bu durum değişti. Onu sürülmüş tarlada domuzların arasında buldukları zaman getirip tekrar yerine koyarlardı. Ta ki oyuk kendinden sonra gelen kardeşi tarafından işgal edilene dek. Kaç kardeşi olduğunu da bilmiyordu. Annesi ordu gibi olduklarını söylerdi ama bundan bahsederken gülerdi de. Annesi sayı saymayı bilmezdi. Bazılarının doğumdan hemen sonra ölmesi ve onun da sürekli hamile olması işleri daha da karıştırırdı. Babası onu bu yüzden döverdi ama kendisiyle birlikte olmak istemediği zaman da döverdi onu. Jakob annesinin bu muameleye karşı itiraz ettiğini hiç görmemişti. Annesi gözleri her geçen gün daha kederli baksa da her zaman gülümsemeye çalışırdı. Olayların genel seyri bundan ibaretti. Yürümeye ve buna bağlı olarak da çalışmaya başladığı zaman babasının anlattığına göre birkaç kız ve erkek kardeşi hummadan ölmüştü. Babasının bu olaya pek üzüldüğünü hatırlamıyordu. Annesi ağlamıştı ama çoğunlukla kendi çektiği acılar için. Ardından kadın böylesine yas tuttuğu için Tanrı'dan af dilemiş ve gökyüzüne bakmıştı. Bir rahip geldi ve cesetler götürüldü. Nüfustaki bu azalma nedense öğünlerin büyümesini sağlamamıştı. Sabah akşam lapa yiyorlardı. Lapa aşağı, lapa yukarı. Jakob biraz daha büyüdüğünde katedral arazisinde çalışan daha varlıklı çiftçiler de olduğunu öğrendi. Kahyayla araları iyiydi ve hatta bazılarının pazar günleri giyeceği güzel kıyafetleri bile vardı. Sabah akşam evde dokunmuş aynı basit kıyafeti giyen babası her fırsatta bu adamlar aleyhinde konuşur ve onlara yalaka derdi. Fakat durumlarında bir değişiklik olmazdı ve Jakob neden fakir olduklarına da bir türlü akıl erdiremezdi. Aslında kendisini buradan kurtarmak istediğinden başka bir şey bildiği de yoktu.
Annesi onu günün birinde Köln'e götürdüğü zaman 3-4 yaşlarındaydı. Katedral meclisine sipariş verdiği ve kendisinin ördüğü çorapları getirmek için gelmişti. Ve Jakob kendisini de yanında getirmesi için onu ikna edene kadar başının etini yemişti. Kahya'nın adamlarından birisi de şehre ineceğinden onları da arabasına almıştı. Bu yürümekten çok daha iyiydi. İşte onun ilk görüşte aşkla tanışması böyle olmuştu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 138.